Ayrım 13 sayfa 181. Horoz ve Merkep. İslam'da dua yaşamın her alanını, insanın her eylemini kapsıyor. Dua sözcüğü Kur'an'da 20 kez geçiyor. Ayrıca dua niteliğinde ayetler var. Örneğin horoz öttüğü veya eşek anadığı zamanda dua okunması isteniyor. İlgili hadisin açıklaması Kamil Miras'ta şöyle yapılıyor. Horoz sesinin güzelliği karşısında merkep avazı da o derece çirkindir ve istiazeye layıktır. Ebu Müselis Fehani'nin terkibinde Ebu Rafi'den tahricine göre Resulullah sallallahu ve sellem merkep şeytan görmedikçe anırmaz. Merkep anınca siz Allah-u Teala'yı zikredin. Bana da selavet getiriniz buyurmuştur. Eşek anırmasına karşı olan hadisin burada orijinali yer almakta. Horoz öterken Tanrı'dan dilekte bulunması öğütleniyor. Dilekte bulunmanın biçimi serbest bırakılmış. Eşek anırması sırasında esas olarak besmele çekmek gerekiyor. Ayrıca Felak ve Nas sureleri okunabiliyor. Doğal olaylarda dua. Yeni ay, parantezde hilal, göründüğünde peygamberin şöyle dua ettiği anlatılıyor. Ey Tanrı, bu ayı bize uğurlu yap. İman, esenlik ve İslam içinde bulunmayı kıl. Yel ve yağmur karşısında okunması öğütlenen dualar konusu hadislerde geniş yer tutuyor. Bu konudaki bir hadis peygamberin karılarından Ayşe'nin anlatımına dayanıyor. Ayşe şöyle anlatıyor. Peygamberin küçük dilini göreceğim biçimde gülerken hiç görmedim. O yalnızca gülümserdi. Peygamber bir bulut ya da yel gördüğünde etkilendiği yüzünden belli olurdu. Sordu. Ey Tanrı elçisi, herkes bulut görünce yağmur yağar umuduyla sevinir. Oysa sen bir bulut gördüğünde senin yüzünden hoşnutsuzluk belirtisi görüyorum. Anlattı Ayşe. Gördüğüm bulutun yel, parantez içinde rüzgar, fırtına ile cezalandıran bir topluma, parantez içinde burada amaçlanan at kavmidir. Gönderilen türden olmadığına beni güvendirecek ne güvencem var. O toplumda azap içinde gönderilen bulutu gördüğünde bu bize yağmur getirecek bir buluttur demişti. Bulut ve rüzgar konusunda okunacak dua şöyle. Onun şerrinden Tanrı'ya sığınırım. Ayrıca bilindiği gibi bir de yağmur duası var. Gök gürültüsü için peygamber şu duayı okuyor. Ey Tanrı, bizi gazabınla öldürme. Bizi azabınla yok etme. Ondan önce bize afiyet ver. Hadisler güneş ve ay tutulması gibi diğer doğal olaylar içinde dualara yer veriyor. Yatarken ve yemekte. Yatağa girerken ve uykudan önce dualar okunduğunu herkes bilir. Peygamberin yatağına geçtiği zaman okuduğu duanın Türkçesi şöyle. Parantezinde Tanrım. Senin adınla ölürüm ve dirilirim. Peygamber uykudan kalktığında ise bizi öldükten sonra dirilten Tanrı'yadır övgüler. Parantezinde öbür dünyadaki. Dirilişte de onun huzurunda olunacaktır. Uykuya geçerken başka duaların da yapılabileceğini gösteren hadisler söz konusu. Peygamber bu duaları okumanın yararını şöyle açıklıyor. Bunu deyip uyuduktan sonra ölürsen imanlı olarak ölürsün. Yatmadan önce ayrıca namaz abdesti türünden abdest alınması ve sağ yanına yatılması öğütleniyor. Hamd, parantez içinde övgü. O Tanrı'yadır ki bizi yedirdi, içirdi ve bizi birer Müslüman yaptı. Bu da ülkemizde de yemek duasının bir parçası olarak ünlüdür. Bu duanın Arapçası okunduktan sonra çok kez Türkçe olarak dilekler, dualar sunulur. Konuklukta bulunuyorlarsa ev sahibi için dua edilir. Sofrasına bereket dilenir. Öte yandan hadislerden peygambere ait başka yemek duaları da bulunuyor. Ürkütücü dua yerler. Girmek fiilinin Türkçe'de, tabii bütün dillerde de çok geniş bir kullanım alanı var. Hapse girmek, ihaleye girmek, atiyeye girmek, sınava girmek, denize girmek. Korkulacak, ürkülecek birçok yere isteyerek, istemeyerek her gün girip çıktığımız gibi nerenin korkulacak yer olup olmadığını bilmek de mümkün değil. Bu konudaki hadise göre kim bir yere girer de sonra yarattıklarının şerrinden Tanrı'nın eksiksiz olan kelimeleriyle parantez içinde ayetlerle sığınırım parantez içinde Tanrı'ya derse o yerden ayrılıncaya dek ona hiçbir şey zarar veremez. Burada yine karakollara ve nezaretlere girerken okunacak duanın Arapça metni yer almakta. Ayak kayması. Şu günlerde belki başbakanın özellikle işine yarayacaktır. Ayağı kaydırmak veya ayağı kaydırılmak konusunda da okunacak bir dua var. Peygamberin karılarından Ümmü Seleme anlatıyor. Peygamber benim odamdan çıktığında her zaman gözlerini göğe yöneltir ve ey Tanrım, saptırmaktan ve saptırılmaktan, ayağı kaydırmaktan ve ayağı kaydırılmaktan, zulüm etmekten ve zulmedilmekten bilgisizce davranmaktan ve bana bilgisizce davranılmasından sana sığınırım. Başka bir hadis ise insanın evinden çıkarken okuması gereken duayı açıklıyor. Bir adam evinden çıktığında Tanrı'nın adıyla Tanrı'ya güvendim. Hareket ve güç yalnızca Tanrı'ya olur derse o kimseye sen amacına ulaştın, bol bol ve yeterli ölçüde karşılığını aldın demektir denir. Şeytanlar ondan uzaklaşır. Şeytan bir başka şeytana şöyle der. Doğru yola erişip amacına ulaşan, yeterli ölçüde karşılığını alan adama sen ne yapabilirsin ki? Yine ayağa kaydırılmak istenenlerin okuyacağı duanın orijinal metni burada yer almakta. Senin başına gelen. Şüphesiz şu hali bugünkü politik ve sosyal ortam içinde herkese çok çeşitli çağrışımlar yaptıracak. Belaya uğramış birini göre kimse, hamdolsun o Tanrı'ya ki senin başına getirdiği belayı benim başıma getirmedi. Ve beni yarattıklarının birçoğundan üstün yaptı. Diye belaya uğramış olana duyurmadan içinden söylese, o kimse yaşadığı sürece o beladan uzak kalır. Demirel'e rastladığı zaman Turgut Özal'ın asker muhtıralarıyla karşılaşmamak için bu duayı okuduğu rivayet edilmektedir. Ödül için. Dualar sadece korunmak için okunmuyor. Bazı dualar da var ki karşılığında sevap vaat ediliyor. Bunlar daha çok Tanrı'nın birliğini, yüceliğini dile getiren, tesbih, hamd, şükür, tevbe, istiğfar içeren zikirler türünden dualar. Bir örnek hadis şöyle söylüyor. Allah'ım sen Rabbimsin. İbadete layık hiçbir ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz senin kulunum ve gücüm yettiği kadar ezelde sana verdiğim ahd ve vaat üzere sabitim. Allah'ım işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana ihsan buyurduğun nimetini zat-ı uluhiyetine itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Binaenaleyhin günahımı sen yargılarsın. Çünkü günah yargılamak kimsenin haddi değildir. Ancak sen yargılarsın. Belli duaların ne kadar sevap ve ne kadar günahın silinmesini sağladığı da hadislerde belirtiliyor. Örneğin İsmail oğullarından bir köle azat etmiş olma sevabıyla birlikte 10 sevap yazılır. Onun 10 günahı silinir ve o kimsenin derecesi 10 basamak yükseltilir. Ayrıca gece olana dek şeytandan korunur o kimse. Bu sözleri eğer akşam söylemişse sabaha kadar korunur. Alçak gönüllü ve gizlice. Duanın da bir adabı var. Dua, başbakanımız ve bakanlarımız gibi öyle basın toplantılarında, meydan mitinglerinde, televizyon ekranlarında yapılmayacak. Araf suresinin 55. ayeti şöyle diyor. Tanrınıza alçak gönüllü ve gizlice, parantez içinde yavaşça içinizden yalvarın. Kuşku yok ki o sınırı aşanları sevmez. Enam suresinin 63. ayetinde aynı konuya değinilir. Ona gizli gizli yalvarır ve yakarırsınız. Çeşitli İslam yorumcuları bu konu üzerine duruyor. Bunlardan İbn Abbas, kendi duyacağın kadar bir sesle diyor. Peygamberden şu söz aktarılıyor. Tanrı'yı tam bilen kişinin dili ağırlaşır, körelir. Sorun tabii sadece sesin yüksek veya alçak olmasından ibaret değil. Kasım Kufralı, İmam Gazali'ye dayanarak duanın adabını sıralıyor. Şerefli gün ve vakitleri gözetmek, şerefli ve mübarek durum gözetmek, yüzü kıbleye dönük olarak dua etmek, alçak sesle dua etmek, duanın ayaklı olmasına özel çaba harcamamak, alçak gönülce ve küçülerek dua etmek, duanın kabul edileceğine inanarak, Tanrı'nın yardımına güvenerek dua etmek, dileği direnerek ve 3 kez sunmak, Tanrı'nın adıyla başlamak, dileği ise biraz arkalara bırakmak, tövbe ederek, bağışlanma dileyerek dua etmek. Bunlar duanın kabulü için gerekli görülen kurallar oluyor. Tonumuzu hayreyliğe. İktidarın milli irade değil de takdiri ilahiyle iş başına gelip iş başında kaldığına inandığı Türkiye gibi bir cumhuriyette işlerin dua ile yürütülmeye çalışması işin bir yönü. Diğer yönü ise duanın anlamında belirtildiği gibi korku ve umutsuzluk. Toplumsal yaşama giderek egemen olmaya başlayan korku ve umutsuzluk. Bu incelemede beddua üzerinde de durmak gerekiyor. Yani ilenç. İsra suresinin 11. ayeti şöyle diyor. İnsan iyilik için dua eder olduğu gibi kötülük için de dua eder. Parantez içinde ilenir. İnsan pek ivecendir. Parantez içinde acul. Bahrettin Razi bu ayetin yorumu üzerinde dururken peygamberin şöyle dediğini aktarıyor. Ailemden cezalandırmayı hak etmemiş olanlar hakkındaki veddamı rahmete çevirmesini Tanrı'dan istedim. Çünkü ben de bir insanım. Siz nasıl öfkelenirseniz benim de öfkeye kapıldığım olur. Bu Bu konudaki hadislerden diğeri şöyle. Peygamber insanlarda, parantez içinde burada amaçlanan Kureyş'tir, ters tutum görünce şöyle dua etmişti. Ey Tanrı, bunların başına Yusuf'un 7 kıtlık yılı gibi 7 yıl kıtlık getir. Haklarında beddua edilenleri öylesine bir kıtlık yılı yakaladı ki her şeyi silip süpürdü. O denli ki diriler ölü, parantezine leş, kokmuş et yemeye başladılar. Bu yazı duasız bitmez, ne diyelim. Allah başımızdan Sayın Turgut Azad'ı eksik etmesin. Yararlanılan kaynaklar: Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Sabuni, Celalüddin Suyuti, Müslim, Darimi, Buhari, İbnül Cevzi, Ali el-Kari, Seyyid Ahmet Asım, Ferazi, İmam Gazali, Kamil Miraz, Acluni, İbn Arabi, Mehmet Zihni, Meyhamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Doktor Alexis Carroll, İslam Ansiklopedisi, İbnül Kelbi, Veys Örnek, Ümeyye İbn Ebi Salt. Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın duası. Sosyal gelişme ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergileyen vakıflarımızın birçoğunun senetlerinde o vakfa has bir dua bulunmaktadır. Aşağıda sunulan dua, mütevelli heyetince benimsenmiş ve vakfı tanıtacak bir kitapta yer alması karara bağlanmıştır. Ya Rab! Tarih boyunca büyük devletler ve medeniyetler kurmuş, bugüne kadar hür ve müstakil yaşamış, halen yurtta sulh, cihanda sulh demenisi ile en medeni bir anlayış içinde bulunan aziz ve büyük Türk milletine bundan sonra da itibarlı ve şerefli bir hayat nasip eyle. Dünyayı, insanlığı zindan etmek isteyen şer kuvvetler karşısında Türk'ü daima muzaffer kıl. Elindeki müsbet ilim meşalesinden, yüreğindeki iman faziletinden bütün Türklüğü ve insanlığı aydınlatmak gücünü ve yüceliğini her zaman bütün Türk milletine nasip eyle. Bu vakfa maddi ve manevi yardımlarını esirgememiş olanlara her türlü hayırlı teşebbüslerde başarı, özel hayatlarında mutluluk ve şeref nasip eyle. Bu vakfın meydana getireceği imkanlardan faydalanacak olan gençleri kendilerinden esirgenmeyen, fedakarlıkları takdir edecek ve büyük cedlerine layık olacak şuurdan ve heyecandan mahrum bırakma. Onlara üstün bilgileri ve güzel ahlaklarıyla Türk milletinin dünyanın en asil ve insan millet olduğunu yeniden bütün dünyaya kabul ettirme şerefini ve yüceliğini nasip eyle ya Rabbi. 2000'e doğru, 3 Nisan 1988, yıl 2, sayı 15. Din ve demokrasi. Profesör Doktor Fehmi Yavuz, dincilerin adım adım nasıl ilerlediklerini, başta TRT, devletin kurumlarını nasıl ele geçirdiklerini çok güzel dile getirdiği bir yazısında, parantez içine bakınız, kim kimi sömürüyor? Cumhuriyet Gazetesi, 30 Mayıs 1980, arada bir. Bir milletvekilinin meclis kürsüsünde yaptığı bir konuşmaya da yer veriyor. Bir din adamı olduğum için kendi kavalını çalıyor diyeceksiniz. Gerçeği söyleyeyim. Doğduğumuz zaman kulağımıza seslenen o, öldüğümüz zaman çağırdığımız o. Sıkıştığımız zaman seçim meydanlarında o ve nihayet seçim meydanlarında ahlak ve fazilet rekabeti yaptığımız zaman sığındığımız o. Molla milletvekilinin bu sözleri nedenli çarpıcı değil mi? Buradaki demokrasiyi görüp anlamak yönünden nedenli düşündürücü. Din, buradaki demokrasinin vazgeçilmez bir ögesi durumunda. Bu bir gerçek. Din, son derece verimli bir sömürü alanı. Demokrasiyle de bir güzel bağdaştırılıp kardeş durumuna, dahası bir bütün durumuna getirilince toprağa daha da verimlileşmiştir. Bugünün mollası eskinin mollası değildir artık. Üniversitelidir, doktordur, doçenttir, profesördür. Politikacıdır, parlamenterdir, diplomattır. Çeşitli mesleklerin adamıdır ve görünümüyle çağdaştır da. İnsan haklarından mı söz ediliyor, hemen yerini alır. Demokrasiden mi söz ediliyor, hemen katılır. Sol kesimde insan hakları demokrasi denmiş ve Türk Ceza Yasası'nın 141. 142. maddelerinin kaldırılması gerektiği savunulmuştur. O da hemen ortaya atılıp laikliğe aykırılığı yasaklayan 163. maddenin kaldırılması gerektiğini savunmuştur. Direnen olamaz diye olduğunda da demokraside çift standart olur mu diye ortaya çıkmıştır. Bir kesime söylediklerini kabul ettirmiştir bile. 175. maddede kaldırılmalı. Parantez içinde dine hakareti cezalandıran madde diyen yok. Oysa 163'ün karşılığı bu madde kalkmasına molla yanaşabilir mi? Gerçekte dinle demokrasi bağdaşabilir mi? Bilindiği gibi demokrasinin bir sözcük anlamı vardır. Halk egemenliği, halkın kendi kendini yönetmesi. Ama nasıl bir halk egemenliği? Çağdaş dünyada yüklendiği özel bir anlamı da vardır. Bu anlam içinde de insan, insanın inancıyla, aklıyla, düşüncesiyle tam özgür olması. İnsan olmasından doğan her tür hakka sahip bulunması temeldir. Bugün insanlığın vardığı bir aşama vardır. Bu aşamayla bağdaşmayan şeyler demokrasiyle de bağdaşamaz. İnsanlığın ilerleyip bir aşamaya gelmesine karşılık din için ne söylenebilir? En azından aynı aşamaya ulaşmıştır denemez. Aynı aşamaya ulaşması için dinin dogmaları izin vermez. Kalıpları vardır, kuralları vardır. Bunları katı bir değişmezlik ve kesimlik biçimiyle içine alan kitabı, sünneti, pandişini hadisler vardır. Akıl yürütmelerle yorum katma çabaları olmuyor değil mi? Ama bunlar imanıyla prangalıdır ve dogmalarının sınırını aşamaz. Aşamayınca da insanlığın gelişmesinin gerisinde kalır her zaman. Öyle olunca da demokrasiyle bağdaşması beklenemez. Din, kökü daha çok binlerce yıllık Yahudilik şeriatına dayalı olan İslam şeriatı ele alındığında yaşamın her kesimine el attığı görünür. Bir miras hukukuyla, bir ceza hukukuyla, bir ahlak sistemiyle, bir iman esaslarıyla ve ibadet kurumlarıyla karşılaştırılır. Hukuku ilkel, anlayışı ilkel. Tevrat'tan çok önceki yüzyılların ürünü Hammurabi yasalarını alıp bakıyoruz. Birçok hükümlerini Tevrat'ın çeşitli bölümlerinde yer almış buluyoruz. Oradan da Kur'an'da. Örneğin bu yasaların kıssasla, parantez içinde göze göz, dişe diş, ilgili 196 ve 197. maddeleri Tevrat'ın çeşitli bölümlerinde yer alıyor. Parantez içinde bakınız Tevrat, çıkış 21-23, Levililer 24-20, Tesniye 19-21. Tevrat'taki biçimi de hemen hemen aynen Kur'an'da var. Parantez içinde bakınız Kur'an, Maide ayet 45. Daha başka örnekler de verilebilir. Parantez içinde karşılaştırmak için bakınız Hayrullah Örs, Musa ve Yahudilik, İstanbul 1966, S-161-180. Şeriatın demokrasiyle neden bağdaşmadığını ve hiçbir zaman da bağdaşamayacağını geniş boyutlarıyla görebilmek için değerli ve gerçek anlamıyla aydın bir bilim adamı olan Profesör Doktor İlhan Arsel'in incelemelerine başvurulabilir. Arsel'in Teokratik Devlet Anlayışı'ndan Demokratik Devlet Anlayışı adlı 800 sayfayı aşkın kitabı bu alanda benzeri olmayan bir kılavuz niteliğindedir. Kısacası dinin demokrasiyle bağdaşamayacağı bir gerçek. Bu gerçeği görmek için dinin özellikle İslam gibi dünya hükümlerini de kapsamı içine almış olanların ne olduğunu ve ne olamayacağını bilmek yeterli. Din, hele İslam şeriatı demokrasiyle bağdaşmayacağı gibi savunanları ne derlerse desinler demokrasinin tam karşıtıdır da. Yani İslam şeriatının olduğu, hele egemen bulunduğu bir yerde demokrasi yaşayamaz. Yaşamaması için cihat bile yeterli. Cihatsız İslam ve cihatla birlikte demokrasi düşünülebilir mi? Vurun, öldürün buyruklarıyla. Ayrım sonu sayfa 191.